Ayrım 5, sayfa 53. Ünite 5. Marksist gelişme kuramları 2. Ara sınav yok. Dönem sonu sınavı 4-5. Düzenleme okulu. Düzenleme kuramı, kapitalist toplumun devamlılığını nasıl sağladığını inceler. Kapitalist sistemin işleme biçimini, ekonomik süreçlerin, yapıların ve kurumsal biçimlerin bütünlüğünü anlatır. Kapitalizmin gelişme evrelerini ve az gelişmişliğini tarihsel bakış açısıyla irdeler. Kapitalizmin gelişim evrelerini sermaye birikim rejimlerine göre analiz etmiştir. Birikim modeli, kapitalistler gelişmenin farklı var olma biçimlerini yansıtan aşamalar arasındaki farklılıklarını incelemeye yönelik kurumsal bir çerçevedir. Her birikim rejiminin farklı düzenleme tarzları vardır. Düzenleme tarzı, birikim rejiminin sürekliliğini ve yeniden üretimini sağlayacak koşulların bütünüdür. Krizler, iktisadi dalgalanmalar ve yapısal krizler olarak ikiye ayrılır. İktisadi dalgalanmalar, küçük krizler, büyüme ve gelişme dönemlerinde görülür. Yapısal kriz, düzenleme tarzının birikim rejiminin devamını sağlayamaması durumunda görülür. Düzenleme kuramı, kapitalist gelişmenin evrelerini çözümlerken, meta ve para ilişkisi, rekabet gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşır. Düzenleme kuramının kapitalizmi analiz boyutları. Birinci soyutlama düzeyi. Kapitalist üretim biçimini ve kapitalist üretimin yasalarını içerir. İkinci soyutlama düzeyinde kapitalist gelişmenin aşamaları analiz edilir. Üçüncü soyutlama düzeyi toplumsal formasyonlar incelenir. Dünya kapitalist sisteminin nasıl eklemlendiği analiz edilir. Kapitalist gelişmenin aşamaları. İlk birikim ve kapitalist üretim biçiminin yerleşmesi 19. yüzyılın ortasına kadar sürer. Yaygın birikim rejimi ve rekabetçi düzenleme tarzı 1. Dünya Savaşı'na kadar sürer. 2. Dünya Savaşı arasını kapsayan geçiş dönemi, geçişin krizleri. Yoğun birikim, rejimi ve tekelci düzenleme biçimi, Fordizm dönemi, 2. Dünya Savaşı sonrası. Yaygın birikim rejiminin yoğun birikimden farkı mutlak artık değer üretiminden nispi artı değer üretimine geçilmesidir. Mutlak artı değer, çalışma saatlerinin uzatılması ya da işçi ücretlerinin düşürülmesiyle elde edilen artı değerdir. Nispi artı değer, üretimin yoğunlaşması ve üretimin kalitesinin artırılması ile elde edilir. Nispi artı değer artışı yeni teknolojiler kullanılarak sağlanır. Yaygın birikim rejimi, 19. yüzyıl ortalarından 1. Dünya Savaşı'na kadar süren kapitalist gelişme, yaygın birikim rejimi olarak adlandırılır. İki Dünya Savaşı arası yaygın birikim rejiminin kriz dönemidir. Artı değer, mevcut teknoloji aynen kullanılarak işçilerin daha uzun süre çalıştırılması ya da daha az ücret verilmesiyle yaratılır, çoğaltılır. İş gücünün önemli bir kısmı, üretim araçlarının mülkiyetinden kopmamış, ücretli iş gücü tüm kesimlerde yaygınlaşmıştır. Üretime katılamayanların, yaşlı, çocuk, hasta ve benzeri bakımını aileler ve gönüllü kuruluşlar sağlamaktadır. İşe alma ve çalışma koşulları bireysel sözleşmelerle belirlenmektedir. Üretimin miktarı ve fiyatı rekabetçi koşullarda belirlenmektedir. Para sisteminde altın standardı yaygındır. Bankacılık sistemi güçsüzdür. Krizler aşırı birikim, aşırı üretim ve yetersiz tüketim nedeniyle oluşmaktadır. Ürettiklerini satamayan firmalar batmakta, bankalar alacaklarını tahsil edemediği için iflas etmektedir. Devlet ekonomiye müdahale etmemekte, ekonomi rekabetçi piyasa koşullarına göre işlemektedir. Üretimde yoğun teknoloji kullanımı yaygın değildir. Taylorizm, İki Dünya Savaşı arasındaki geçiş dönemindeki birikim rejiminin temel özelliği taylorizmdir. Taylorist örgütlenmenin özellikleri şunlardır. Kafa ve kol emeği birbirinden ayrılmıştır. Yapılacak iş en ince ayrıntısına kadar belirlenmiştir. İşin süresinde ve doğru olarak yapılması sıkı biçimde denetlenir. Emek süreci işçilerin becerilerinden arındırılmıştır. Üretim bilgisi tümüyle yönetimde toplanmıştır. Uygulamada işçiler vasıfsızlaştırılmış, yabancılaştırılmış, pasifleştirilmiş ve makinenin bir uzantısı durumuna getirilmiştir. Taylorist örgütlenme, yaygın birikim rejiminde verimlilik artışı sağlamıştır. Ancak 1930'lu yıllarda bu bunalım, yaygın birikim rejiminin krizidir. Bu kriz, aşırı üretim ve tüketim eksikliğinden kaynaklanan bir mutlak artı değer krizidir. Yoğun birikim rejimi Fordizm. Kapitalizmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki aşaması Fordizm olarak adlandırılır. Kavram yoğun birikim kavramını ve bunu karşılayan tekelci düzenleme biçimini içerir. Fordizm, dünya kapitalist sisteminde ABD'nin hegemonyasını anlatmaktadır. Bu dönemde yoğun sermaye birikimi olağanüstü genişlemiştir. Fordist dönemde teknolojinin kullanımı standartlaşmış, malların kitlesel tüketimi yaygınlaştırılmıştır. Emek sürecinin örgütlenmesi Taylorizm'e göre yapılmıştır. Fabrikalarda üretim kitlesel olarak ve hızlı montaj hattıyla yapılmıştır. Emek niteliğine göre hiyerarşik kategorilere ayrılmıştır. Nitelikli ve niteliksiz emek. İnsanların büyük bölümü ücretli olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışanların sayısının artması toplumsal tüketimi artırmıştır. Emek güvenceli, sendikalı, sosyal haklara sahip örgütlü bir güç olmuştur. Ücretlerin artması üreticinin ürünlere talebi artırmıştır. Refah devleti uygulamalarına bağlı olarak devletin yüksek harcamalar yapması, asgari ücret ve işsizlik sigortası gibi uygulamalara ücretlerin satın alma gücü artırılmıştır. Bu dönemde talep yaratmaya yönelik Keynesçi politikalar uygulanmıştır. Refah devleti, devletin insanların sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet ve yardımları sunarak refah ortamı sağlamaya çalışması anlayışını dile getirir. Fordizmin krizi. Düzenleme okuluna göre 1970'lerde yoğun birikim rejiminin, Fordizmin, krize girmesinde kar haddindeki düşme eğilimi etkilidir. Üretkenlikteki düşüşler ve tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının yol açtığı durgunluk krize yol açmıştır. Düzenleme kuramına göre 2. Dünya Savaşı sonrasında sermaye üretimindeki verimlilik artışı, kitlesel satın alma gücüyle 1970'li yıllara kadar dengelemiştir. Bu dengenin sağlanmasında sendikalar önemli rol oynamıştır. Dönemin özellikleri şöyle özetlenebilir. Sendikal mücadele toplu pazarlık biçimini almış, çalışanlara çalışmayacakları zamanlar için güvenceler sağlanmıştır. Bir süre sonra sendikalar ve sosyal güvenlik sistemi birikim rejimine engel olmaya başlamıştır. Çünkü emek gücünün maliyetlerini artmıştır. Kapitalist sistemin devamlılığı sermaye birikiminin sürmesine bağlıdır. Yeni yatırımların sınıra ulaştığı bu dönemde sermaye birikiminin devamı ancak üretim maliyetlerinin düşürülmesi koşuluyla gerçekleşebilecektir. Sermaye sahipleri yaptıkları yatırıma karşı kar sağlayamamıştır. Emeğin maliyetinin artması ürün fiyatlarının fiyatını artırmış, kar oranları düşmüştür. Böylece yoğun birikim rejimi krize girmiştir. Yalın, esnek birikim modeli, post-Fordizm. 1970'ler sonrasında teknolojik devrim, üretim sürecinde aşağıdaki değişimleri ortaya çıkarmıştır. 1. Küresel şirketler ya da çok uluslu şirketler hakim üretim birimi olmuştur. 2. Araştırma ve geliştirme, üretkenliği belirleyen temel faktör olmuştur. Üretimde yeni teknolojiler kullanılması, emek ve sermayenin önemini azaltmıştır. 3. Bilişim ve iletişimdeki yenilikler, pazarın küresel olarak bütünleşmesini sağlamıştır. Post-Fordist birikim rejimi, emek süreçleri, iş gücü piyasaları, üretilen ürünler ve tüketim kalıpları bakımından esnekliğe dayanır. Post-Fordist birikim rejimi, yeni üretim sektörlerinin ortaya çıktığı, teknolojik ve örgütsel yeniliklerin çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Post-Fordizmin özellikleri. Ücretler düzeyi düşüktür, iş güvencesi yoktur. Sigortasız emek yaygınlaşmıştır. Çalışanların sosyal kazanımları geri alınmıştır. Sendikalar zayıflamıştır. Küçük işletmeler yaygınlaşmıştır. Enformal sektör büyümüştür. Emek gücüne ihtiyaç azalmaktadır. Tarımın istihdama ve ulusal gelire katkısı azalmıştır. Gelir ve tüketim farklılıkları artmıştır. Post-Fordist modelde üretim sürecindeki yenilikler. Taleplerde farklılaşma. Kitlesel ürünlere olan talep daralmış, yeni ve farklı ürünlere yönelik talep yaratılmıştır. Üretimde farklılaşma, ürün çeşitliliğinde ve ürünün miktarında ayarlama yapılabilmesi, işletmelerin yeni ürünler yaratarak yeni talep oluşturmasına olanak sağlamıştır. Esnek üretim, iş gücünün üretim sürecinde birden çok işi yerine getirebilecek olması, teknoloji çok amaçlı kullanılarak değişiklikler ayarlanabilmektedir. Küçük ölçekli üretim, küçük ölçekli işletmenin daha avantajlı olması, büyük ölçekli firmalar, küçük ölçekli firmalara fason üretim yaptırarak esnelik sağlamaktadır. Yatay iş bölümü ve ademi merkezileşme. İş bölümünün yatay olması, yüksek nitelikli iş gücü kullanımı hem süreçte yenilik yapılmasında hem kalitenin artmasında etkilidir. Bu durum kararların tümüyle merkezden alınmadığı bir yapı ortaya çıkarmıştır. İş gücü ve istihdam esnekliği. İş gücünün çok yönlü niteliklere sahip olması birden çok işte kullanılmasına yol açmıştır. Esnek üretimde iş gücü. Merkezde çalışanlar. Nitelikleri yüksektir. Önemli işlerde çalışırlar. İş güvenliği vardır, ücretleri yüksektir. Çevrede çalışanlar. Nitelikleri düşüktür. Önemsiz işlerde çalışırlar. İş güvenliği yoktur, ücretleri düşüktür. Yarı çevrede çalışanlar. Orta niteliktedir. Orta önemde işlerde çalışırlar. İş güvenliği çevreden daha yüksek, merkezden düşüktür. ücretleri merkezden düşük, çevreden yüksektir. İş güvenliğinin olmaması durumunda işletmeler üretim miktarına göre işçi sayısını azaltıp çoğaltabilirler. Böylelikle maliyetler düşürülmektedir. Post-Fordist birikim rejiminde verim kaybını önleyecek ve hatasız ürün sağlayacak toplam kalite kontrol ve kalite kontrol çemberi gibi sistemler geliştirilmiştir. Post-Fordist birikim rejiminde devletin işlevi daha sınırlıdır. Fordist düzende devletin kontrolüne ya da düzenlemesine bağlı birçok konu piyasalar tarafından düzenlenmektedir. 1. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kuramı özelliklerinden biri değildir? A. Kapitalist toplumun devamlılığını nasıl sağladığını inceler. B. Kapitalist sistemin işleme biçimini, ekonomik süreçlerin, yapıların ve kurumsal biçimlerin bütünlüğünü anlatır. C. Kapitalizme karşıdır ve ilgilenmez. D. Kapitalizmin gelişme ve evrelerini, az gelişmişliğini tarihsel bakış açısıyla irdeler. E. Kapitalizmin gelişimi evrelerini sermaye birikim rejimlerine göre analiz etmiştir. Çözüm. Kapitalist toplumun devamlılığının nasıl sağladığını inceler. Kapitalist sistemin işleme biçimini, ekonomik süreçlerin, yapıların ve kurumsal biçimlerin bütünlüğünü anlatır. Kapitalizmin gelişme evrelerini ve az gelişmişliğini tarihsel bakış açısıyla irdeler. Kapitalizmin gelişim evrelerini sermaye birikim rejimlerine göre analiz etmiştir. Birikim modeli, kapitalistler gelişmenin farklı var olma biçimlerini yansıtan aşamalar arasındaki farklılıklarını incelemeye yönelik kuramsal bir çerçevedir. Her birikim rejiminin farklı düzenleme tarzları vardır. Düzenleme tarzı, birikim rejiminin sürekliliğini ve yeniden üretimini sağlayacak koşulların bütünüdür. Yanıt C. Kapitalizme karşıdır ve ilgilenmez. 2. 1. İktisadi dalgalanmalar. 2. Dönüşümsel krizler. 3. Yapısal krizler. Yukarıdakilerden hangileri düzenleme okulu krizleridir? A. 1. B. 2. 3. C. 2. D. 3. E. 1. 3. Çözüm, düzenleme kurumuna göre krizler, iktisadi dalgalanmalar, yapısal krizler. Yanıt D. 3. 1. Meta. 2. Para ilişkisi. 3. Rekabet. Yukarıdakilerden hangileri düzenleme kuramının üzerine yoğunlaştığı kavramdır? A. 1. 2. B. 1. 2. 3. C. 2. 3. D. 3. E. 2. Çözüm, düzenleme kuramı kapitalist gelişmenin evrelerini çözümlerken, meta, para ilişkisi, rekabet gibi kavramlar üzerine yoğunlaşır. Yanıt B. 1, 2, 3. Meta, para ilişkisi, rekabet. 4. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist gelişmenin aşamalarından biri değildir? A. İlk birikim ve kapitalist üretim biçiminin yerleşmesi 19. yüzyıl ortasına kadar sürer. B. Yaygın birikim rejimi ve rekabetçi düzenleme tarzı 1. Dünya Savaşı'na kadar sürer. C. 2. Dünya Savaşı arasını kapsayan geçiş dönemi, geçişin krizleri. D. Teknik birikim ve gelişimi. E. Yoğun birikim rejimi ve tekelci düzenleme biçimi. Fordist dönem, 2. Dünya Savaşı sonrası. Çözüm. Kapitalist gelişmenin aşamaları. İlk birikim ve kapitalist üretim biçiminin yerleşmesi 19. yüzyılın ortasına kadar sürer. Yaygın birikim rejimi ve rekabetçi düzenleme tarzı 1. Dünya Savaşı'na kadar sürer. 2. Dünya Savaşı arasını kapsayan geniş dönemi, geçişin krizleri, yoğun birikim rejimi ve tekelci düzenleme biçimi, Fordizm dönemi 2. Dünya Savaşı sonrasıdır. Yanıt D. Teknik birikim ve gelişimi. 5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma saatlerinin uzatılması ya da işçi ücretlerinin düşürülmesiyle elde edilen artı değerdir? A. Nispi artı değer, B. Nispi eksi değer, C. Mutlak artı değer, D. Mutlak eksi değer, E. Mutlak nispi değer. Çözüm, mutlak artı değer, çalışma saatlerinin uzatılması ya da işçi ücretlerinin düşürülmesiyle elde edilen artı değerdir. Yanıt C. Mutlak artı değer. 6. Hangisi iki dünya arasındaki geçiş dönemindeki birikim rejiminin temel özelliğidir? A. Fordizm, B. Kapitalizm, C. Nihilizm, D. Emperyalizm, E. Taylorizm. Çözüm, Taylorizm iki dünya arasındaki geçiş dönemindeki birikim rejiminin temel özelliğidir. Yanıt E. Taylorizm. 7. Aşağıdakilerden hangisi Taylorizmin özelliklerinden değildir? A. Kafa ve kol emeğinin ayrılması. B. İşin en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi. C. İşin zamanında ve doğru yapılıp yapılmadığının denetimi. D. Üretim sürecinde işçilerin bilgi ve becerilerini kullanabilmesi. E. Üretim bilgisinin bütünüyle yönetimde toplanması. Çözüm. Taylorist örgütlenmenin özellikleri şunlardır. Kafa ve kol emeği birbirinden ayrılmıştır. Yapılacak iş en ince ayrıntısına kadar belirlenmiştir. İşin süresinde ve doğru olarak yapılması sıkı biçimde denetlenir. Emek süreci işçilerin becerilerinden arındırılmıştır. Üretim bilgisi tümüyle yönetimde toplanmıştır. Uygulamada işçiler vasıfsızlaştırılmış, yabancılaştırılmış, pasifleştirilmiş ve makinenin bir uzantısı durumuna getirilmiştir. Yanıt D. Üretim sürecinde işçilerin bilgi ve becerilerini kullanabilmesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki aşaması olarak adlandırılır? A. Fordizm, B. Kapitalizm, C. Emperyalizm, D. Pozitivizm, E. Taylorizm. Çözüm, Fordizm, kapitalizmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki aşaması olarak adlandırılır. Yanıt A. Fordizm. 9. Aşağıdakilerden hangisi devletin insanlara sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak, hizmet ve yardımları sunarak refah ortamı sağlamaya çalışması anlayışını dile getiren kavramdır? A. Demokratik devlet, B. Teokratik devlet, C. Taktiksel devlet, D. Refah devleti, E. Sosyal devlet. Çözüm, refah devleti, devletin insanların sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak, hizmet ve yardımları sunarak refah ortamı sağlamaya çalışması anlayışını dile getiren kavramdır. Yanıt D. Refah devleti. 10. 1. Emek süreçleri. 2. İş gücü piyasaları. 3. Üretilen ürünler. 4. Tüketim kalıpları. A. 1-2, B. 2-3-4, C. 2-3, D. 1-2-3-4, E. 3-4. Çözüm. Post-Fordist birikimi, rejimi, emek süreçleri, iş gücü piyasaları, üretilen ürünler, tüketim kalıpları bakımından esnekliğe dayanır. Yanıt D. Emek süreçleri, iş gücü piyasaları, üretilen ürünler, tüketim kalıpları. 1, 2, 3, 4. 11. Aşağıdakilerden hangisi post-Fordizmin özelliklerinden biri değildir? Ücretler düzeyi düşüktür. B. İş güvencesi vardır. C. Sigortasız emek yaygınlaşmıştır. D. Sendikalar zayıflamıştır. E. Enformal sektör büyümüştür. Çözüm, post-Fordizmin özellikleri, ücretler düzeyi düşüktür, iş güvencesi yoktur, sigortasız emek yaygınlaşmıştır, çalışanların sosyal kazanımları geri alınmıştır, sendikalar zayıflamıştır, küçük işletmeler yaygınlaşmıştır, enformal sektör büyümüştür, emek gücüne ihtiyaç azalmaktadır, tarımın istihdama ve ulusal gelire katkısı azalmıştır, gelir ve tüketim farklılıkları artmıştır. Yanıt B. İş güvencesi vardır. 12. Araştırma ve geliştirmenin üretkenliği, belirleyen temel etmen olması aşağıdakilerden hangisinde görülür? A. Yoğun birikim rejiminde, B. Yaygın birikim rejiminde, C. Yalın birikim rejiminde, D. Fordist birikim rejiminde, E. 1960-1970 arasında. Çözüm, 1. Küresel şirketler ya da çok uluslu şirketler hakim üretim birimi olmuştur. 2. Araştırma ve geliştirme, üretkenliği belirleyen temel faktör olmuştur. Üretimde yeni teknolojiler kullanılması, emek ve sermayenin önemini azaltmıştır. 3. Bilişim ve iletişimdeki yenilikler, pazarın küresel olarak bütünleşmesini sağlamıştır. Yanıt C. Yalın birikim rejiminde. 13. Aşağıdakilerden hangisi post-Fordist modelde üretim sürecindeki kitlesel ürünlere olan talep daralmış, yeni ve farklı ürünlere yönelik talep yaratılması yeniliğidir? A. Üretimde farklılaşma, B. Esnek üretim, C. Küçük ölçekli üretim, D. Yatay iş bölümü, E. Taleplerde farklılaşma. Çözüm, taleplerde farklılaşma, kitlesel ürünlere olan talep daralmış, yeni ve farklı ürünlere yönelik talep yaratılması yeniliğidir. Yanıt E. Taleplerde farklılaşma. 14. Aşağıdakilerden hangisi esnek üretimde iş gücü özelliklerinden olan çevrede çalışanların niteliklerinden biri değildir? A. Nitelikleri düşüktür. B. Önemsiz işlerde çalışırlar. C. İş güvenliği yoktur. D. Ücretleri düşüktür. E. Kalitesiz iş yaparlar. Çözüm, esnek üretimde iş gücünün özelliklerinden biri olan çevrede çalışanlar nitelikleri düşüktür, önemsiz işlerde çalışırlar, iş güvenliği yoktur, ücretleri düşüktür. Yanıt E. Kalitesiz iş yaparlar. 15. 1. Toplam kalite kontrol, 2. Kalite kontrol çemberi, 3. Kalite. Yukarıdakilerden hangileri Fordist birikim rejiminde verim kaybını önleyecek ve hatasız ürün sağlayacak sistemlerdir? A1, B2, C1-2, D. 1-3, E. 1-2-3. Çözüm, post-Fordist birikim rejiminde verim kaybını önleyecek ve hatasız ürün sağlayacak toplam kalite kontrol, kalite kontrol çemberi gibi sistemler geliştirilmiştir. Yanıt C. 1. Toplam kalite kontrolü. 2. Kalite kontrol çemberi. 16. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kuramının analizlerinde kullanılan kavramlardan değildir? A. Birikim modeli, B. Düzenleme tarzı, C. İktisadi dalgalanma, D. Yapısal kriz, E. Eşitsiz gelişme. Yanıt E. Eşitsiz gelişme. 17. Aşağıdakilerden hangisi 1970'li yıllarda Fordizmin krize girme nedenidir? A. Tüketicinin satın alma gücündeki azalma sonucu yaşanan durgunluk. B. Çok uluslu şirketlerin ekonomideki hakimiyeti. C. Tüketicinin kolaylıkla ürünle ilgili bilgilere ulaşabilmesi. D. Tarımın ulusal geliri içindeki payının azalması. E. Fabrikalarda kitlesel üretim yapılması. Yanıt A. Tüketicinin satın alma gücündeki azalma sonucu yaşanan durgunluk. 18. Aşağıdakilerden hangisi yaygın birikim rejiminin özelliklerindendir? A. Devletin ekonomideki rolünün asgari düzeyde olması. B. Emeğin güvenceli ve sosyal haklara sahip olması. C. Talep yaratmaya yönelik politikalar uygulanması. D. Fabrikalarda kitlesel üretim yapılması. E. Kitlesel tüketimin yaygınlaşması. Yanıt A. Devletin ekonomideki rolünün asgari düzeyde olması. 19. Aşağıdakilerden hangisi yaygın birikim rejiminin bir özelliği değildir? A. İşe almanın ve iş koşullarının bireysel sözleşme ile belirlenmesi. B. Ücretli iş gücünün tüm kesimlerde yaygınlaşması. C. Para sisteminde altın standardının yaygın olması. D. Bankacılık sisteminin güçsüz olması. Artı değerin yeni teknoloji kullanılarak sağlanması. Yanıt E. Artı değerin yeni teknoloji kullanılarak sağlanması. 20. 1930'lu yıllarda yaygın birikim rejiminin krize girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal güvenlik harcamalarının artması. B. İş gücünün önemli bir bölümünün üretim araçları sahipliğinin sürmesi. C. Arzın fazla, talebin yani tüketimin az olması. D. Kafa ve kol emeğinin ayrılması. E. Emek gücüne ihtiyacın azalması. Yanıt C. Arzın fazla, talebin, tüketimin az olması. 21. Üretimin fabrikalarda kitlesel olarak ve hızlı montaj hattıyla yapılması hangi dönemin özelliğidir? A. Post-Fordist birikim döneminin, B. Yoğun birikim modelinin, C. Yaygın birikim modelinin, D. Yalın birikim modelinin, E. Esnek birikim modelinin. Yanıt B. Yoğun birikim modelinin. 22. Emeğin merkez, çevre ve yarı çevre olarak ayrılması hangi birikim rejiminde görülür? A. Yoğun birikim rejiminde, B. Esnek birikim rejiminde, C. Fordist birikim rejiminde, D. Yaygın birikim rejiminde, E. 1970 öncesi birikim rejiminde. Yanıt B. Esnek birikim rejiminde. 23. Aşağıdakilerden hangisi yalın birikim modelinde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? A. Sigortasız emeğin yaygınlaşması, B. En formal sektörün büyümesi, C. Emek gücüne ihtiyacın azalması, D. Küçük işletmelerin yaygınlaşması, E. Ücretler düzeyinin yükselmesi. Yanıt E. Ücretler düzeyinin yükselmesi. 24. Post-Fordist birikim rejiminde işçilerin güvencesiz çalıştırılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzun süre çalıştırma, B. Maliyetleri düşürme, C. Uzmanlaşma sağlama, D. Ürün çeşitliliğini artırma, E. Hızlı karar alma. Yanıt B. Maliyetleri düşürme. 25. Aşağıdakilerden hangisi post-Fordist üretim sürecinde görülmez? A. Esnek üretim, B. Kitlesel üretim, C. İstihdam esnekliği, D. Üretimde farklılaşma, E. Taleplerde farklılaşma. Yanıt B. Kitlesel üretim. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.